yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yuhanna kesiminin 3. bölümüne geldik. Konu, İsa Mesih Yeruşalim'de Nikodemos'la görüşüyor. Burada istemeyerek de olsa 2 ve 3. bölümler birbirlerinden ayrılmışlardır. Anlatılan olaylar birbiri ardı sıra geliştiği için biz bu iki bölümü burada birleştirerek inceleyeceğiz. 2. bölümün 24. ayetten 3. bölümün 1. ayeti şöyle: Ama İsa kendini onların isteklerine bırakmadı. Çünkü hepsini tanıyordu. İnsana ilişkin kimsenin tanıklığına ihtiyacı yoktu. Çünkü insan yüreğinden geçenleri biliyordu. Ferisiler arasında Nikodemos adında bir adam vardı. Yahudilerin önderlerindendi. Burada adı geçen Nikodemos, sözünü ettiğimiz kuru kalabalıklardaki insanlara hiç benzemiyordu. Rabbimiz, bu insanların imanlarının gerçek olmadığını bildiği için bu kalabalık insan topluluğuna hiç güvenmiyordu. Ama Nikodemos adındaki bu adam gerçekçi bir adamdı. İsterseniz gelin Nikodemos denilen bu adamı biraz daha yakından tanıyalım. Burada Nikodemos'la ilgili olarak 3 şey söylendiğini görüyoruz. Birincisi, Nikodemos Ferisilerden birisiydi. Yani o günlerde İsrail'de bulunan en iyi, en sağlam dinsel grubun üyesiydi. Ferisiler, eski antlaşma yazılarının Tanrı esini olduğuna, Mesih'in gelişine, mucizeler ve ölülerin dirileceğine inanıyorlardı. Bu adam da Ferisilerden birisiydi ve adı Nikodemos'tu. İkinci olarak burada bu adamın adını öğreniyoruz, Nikodemos. Üçüncü olarak da onun Yahudilerin önderlerinden biri olduğunu öğreniyoruz. Bu 3 maske Nikodemos'un görünümünü belirliyordu. Bu görünüm aynı zamanda günümüz insanını da çok iyi görüntülemektedir. Nikodemos, Ferisilerin arasındayken onlardan birisiydi. Onların arasındayken kendi söz ve davranışlarına pek öyle çok dikkat etmesi gerekmezdi. Ama aralarından ayrılıp sokağa çıktığında onu gören insanlar geçmesi için ona yol açarlar, onunla karşılaştıkları zaman selamlaşırlar veya ellerini öperlerdi. Nikodemos, Ferisilere özgü giysiler içerisinde dolaşırken insanlar onu işaret ederek bakın bu adam bir Ferisidir. Bizim önderlerimizden birisidir, adı da Nikodemos'tur derlerdi. Anlaşılacağı gibi Nikodemos sıradan insanlar arasında saygın bir mevkide bulunan bir adamdı. Halkın gözünde büyük birisiydi. Ne var ki o da bizim gibi bir insandı. Onun da bizim gibi zayıflıkları vardı. Bu açıdan içimizden birisiydi. Yaşlı Niko, sevimli ihtiyar, tonton bir dedeydi diyebiliriz. Bugün de onun gibi yaşayan birçok insan vardır. Ünlü bir iş adamı ve yine başka bir kuruluşun başkanı olan insanlar çoktur. Bu adam sabahleyin iş yerine gider ve iş yerinde çalışırlar. Onunla konuşurlarken ona Ahmet Bey diye hitap ederek konuşurlar ve her durumda ona saygı göstermeye özen gösterirler. Onu tanıdıklarını zannetseler de gerçekte onu tanımazlar. Sonra Ahmet Bey iş yerinde onlarla konuşur. İşlerinin nasıl gittiğini sorarlar. O da işler iyidir diye cevap verir. Sonra öğle yemeği için üyesi oldukları kulübün gazinosuna gider. İçeriye adımını atar atmaz bambaşka bir kişiliğe bürünmüştür. Ona artık Ahmet Bey diye seslenmezler. Herkesle samimi bir hava içerisinde bulunduğundan herkes ona Ahmet demektedir. O da artık herkes gibi sıradan birisidir. Onunla bilardo oynarlar ya da tavla oynarlar. Onu tanıdıklarını zannederler ama tam olarak tanımazlar. Aralarındaki ilişki iş ilişkisinden farklıdır. İşlerinin nasıl gittiğini sorarlar. İşler iyidir diye yanıt verir. Akşam olup işi bitince Ahmet Bey evine gider. Kapıyı açıp içeriye girer. Üstünü çıkarıp kendisini koltuğun üzerine bırakıverir. Gün boyunca çok yorulmuştur. Burada da apayrı bir kişidir Ahmet Bey. Gün boyunca takındığı 2 maskeyi de artık atmıştır ve sadece kendisi olmuştur. karısı ve çocuklarıyla masaya otururlar ve neşe içerisinde yemeklerini yerler. Karısı, bugün işler nasıldı diye sorar. O da, berbat ve yorucuydu diye karşılık verir. Ahmet Bey, gerçek kimliğine şimdi, evine geri döndüğünde kavuşmuştur. Artık iş yerinde patron Ahmet Bey ve kulüpteki Ahmet değil ama evindeki sade vatandaş Ahmet'tir. Bu adam gece İsa'nın yanına gelip Rabbi dedi. Senin Tanrı'dan gelen bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin gösterdiğin bu belirtileri gösteremez. Yuhanna 3 ayet 2. Şimdi Nikodemos adındaki bu adam yüzündeki bir maskeyle Rab İsa Mesih'in yanına gelmişti. Biliyoruz diyordu. Burada biliyoruz dediği kimlerdi? Ferisiler. Nikodemos burada Ferisilerden birisi olarak İsa'nın karşısına çıkıyordu. Yüzüne takmış olduğu maske buydu. İsa Mesih'e iltifat ediyordu. Söyledikleri doğruydu. Gerçekçi birisiydi Nikodemos. İkiyüzlü değildi. Biz Ferisiler olarak senin Tanrı'dan gelen bir öğretmen olduğuna karar verdik diyordu. Sanımca Nikodemos Tanrı'nın egemenliğine ilişkin konularda konuşmaya gelmişti. Ferisiler Roma İmparatorluğu'nun boyunduruğundan kurtulmak ve kendi Yahudi krallıklarını kurmak istiyorlardı. Ancak bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremiyorlardı. Ve şimdi peşinden binlerce insanın gittiği bu popüler İsa Mesih ortaya çıkmıştı. Ve Ferisiler de kendi vagonlarını bu lokomotife takıp ardınca gitmek istiyorlardı. İsa Mesih Galile köylerinden geldiği ve dünya siyasetinden bir şey anlamaz gerekçesiyle onunla güç birliği yapmaya niyetliydiler. İşte böyle bir düşünceyle Nikodemos İsa'ya onun Tanrı'dan gelen bir öğretmen olduğunu söyleyerek yaklaşıyordu. Bunun kanıtı olarak da İsa'nın yapmış olduğu mucizelere işaret ediyordu. Nikodemos'un bu mucizeleri kabul etmesi gerekiyordu. Dikkat ederseniz İsa'nın mucizelerinden o günlerde hiç kimse şüphe etmemiştir. Bugün İsrail topraklarından binlerce kilometre uzakta bir ilahiyat profesörü olup hala İsa'nın mucizelerinden şüphe duyabilirsin. Ama İsa'nın düşmanları bile onun yaptığı mucizelerden zerre kadar şüphe duymamışlardı. Ona düşmandılar ama dürüsttüler. Gerçekleri olduğu gibi kabul edebilecek kadar alçak gönüllüydüler. Zaten isteselerdi de bunu yani İsa'nın yaptığı mucizeleri inkar edemezlerdi. Çünkü her şey ortada ve açıkça yapılıyordu. İsa sana önemli belirtirim ki dedi. İnsan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığını göremez. Yuhanna 3 ayet 3. Nikodemos'un Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili olarak İsa ile konuşmaya gelmesinin nedeni sanımca bu olmalıydı. Yoksa Rab İsa'nın birden Nikodemos'un konuşmasını durdurup yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini dahi göremezsin demesinin nedenini başka türlü açıklayamayız. Burada tepeden tırnağa kadar dindar bir ferisi olduğu halde ise bu adama yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini dahi göremeyeceğini söylüyordu. Eğer bu adam İsa ile İsrail'in egemenliği ile ilgili olarak konuşmaya gelmişse ki ben böyle olduğunu zannediyorum. İsa'nın bu sözleri onu bir anda ters yüz etmiş olmalıydı. İsa'nın bu sözlerinden sonra Nikodemos'un bütün beklentileri suya düşmüştü. Çünkü İsa konuyu doğrudan ruhsal bir noktaya çekmiş, Tanrı'nın egemenliğinden söz etmeye başlamıştı. Böylece Nikodemos Ferisi maskesini yüzünden düşürmüş oluyordu. Ama hala Yahudilerin bir önderiydi. Bu maskesi henüz yere düşmemişti. 4. ayet. Nikodemos sordu, yetişkin bir adam nasıl doğabilir? Anasının rahmine girip ikinci kez doğacak değil ya. İsa ona yeniden doğmalısın diyordu. Burada geçen yeniden sözcüğü Grekçe'de anoten sözcüğüdür ve yukarıdan anlamına gelir. Yukarıdan doğması gerekir. Nikodemos adındaki bu adam fiziksel doğumdan başka bir şey düşünmemişti. İsa yeniden doğmalısın dediği zaman Nikodemos yaşlanmış bir adam yeniden nasıl doğabilir diyerek bunu fiziksel doğum olarak anlamış olduğunu ima ediyordu. Oysa Rab İsa Mesih burada kesinlikle fiziksel bir doğumdan söz etmiyordu. Tam tersine ruhsal bir doğumdan, yukarıdan doğumdan söz ediyordu. Ama Nikodemus ruhsal doğum konusunda hiçbir şey anlayamıyordu. Bunun nedeni Nikodemus'un ruhsal konuları anlayabilecek kapasitesinin olmayışıydı. Yuhanna 3 ayet 5 İsa şöyle yanıt verdi. Sana önemli belirtirim ki bir insan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına, Tanrı'nın egemenliğine giremez. Peki sudan ve ruhtan doğmak ne demektir? Sudan doğmanın su vaftizi olduğunu düşünen gruplar vardır. Ama gerçekten böyleyse bu söz garip bir söz olurdu. Yine bazı Mesih imanlısı, bazı doktorlar sudan doğma terimini bebeğin ana karnındaki suyun içinden doğması şeklinde yorumluyorlar. Bence burada bunların her ikisinden de söz edilmiyor. İsa Mesih burada doğal doğum ile ruhsal doğum arasındaki farktan söz etmiyor. Ama bir insanın yeniden veya yukarıdan nasıl doğabileceğinden söz ediyordu. İkinci bölümde gördüğümüz gibi su Tanrı sözünü simgeliyordu. Evet, su Tanrı sözünü simgeler. Yuhanna'nın ilerideki bölümlerinde göreceğimiz gibi ise onları gerçekte kutsal kılan senin sözün gerçektir diyordu Yuhanna 17. bölüm 17. ayette. Tanrı sözünde temizleyici, kutsayıcı bir güç vardır. Yuhanna 15. bölüm 3. ayette İsa Mesih şöyledir. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Görüleceği gibi Tanrı sözü kutsal yazılarda sürekli olarak suya benzetilmektedir. Bizler sudan ve ruhtan doğmak teriminin bir insanın kutsal yazıların kullanışıyla kutsal ruh tarafından yeniden doğması gerektiği anlamına geldiğine inanıyoruz. Kutsal yazılar insanın yüreğine uygulanmadan kişinin kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğamayacağını kabul ediyoruz. Bugün bir insan iman ederek yukarıdan doğuyorsa bu Tanrı sözü olan su ile kutsal ruh olan ruhun birlikte yaptıkları bir çalışma sonucu olmaktadır. Anladınız mı değerli dostum? Bunu vurgulayayım. Bugün bir insan iman ederek yukarıdan doğuyorsa, yeniden doğuyorsa bu Tanrı sözü olan su ile kutsal ruh olan ruhun birlikte yaptıkları bir çalışma sonucu gerçekleşmektedir. İncil'de Habercilerin İşleri kitabında dikkati çeken üç önemli Rab'be gelme olayı bulunmaktadır. Bunlar bize örnek olması amacıyla verilmişlerdir. Habeşistanlı Hadım Ağası'nın Rab'be gelişi, Romalı Yüzbaşı Cornelius'un Rab'be gelişi ve Tarsuslu Paulus'un Rab'be gelişi. Bu üç kişi Nuh'un ve oğullarının soylarının temsilcileridirler. Hadım Ağası Sam'ın, Cornelius Ham'ın, Pavlos da Yafet'in soyundandır. Bu üç olayın her birinde de bu kişilerin Rab'be gelişlerinde Tanrı sözü kutsal ruh aracılığıyla etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bir kişinin kurtulması için Tanrı'nın belirlemiş olduğu yöntem, benim anlayışıma, benim inancıma göre Tanrı'ya inanan biri tarafından duyurulan, söylenen Tanrı sözünün yine Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından kullanılmasıdır. Ben İsa'nın sudan ve ruhtan doğması gerektiğini söylerken, onun bu sözü Tanrı sözlerinin kutsal ruh tarafından kullanılışı anlamında söylemiş olduğuna inanıyorum. Çünkü bu olmaksızın Nikodemus'un Tanrı'nın egemenliğine girmesi bütünüyle olanaksız olurdu. Yuhanna 3 ayet 6'da şöyle diyor, bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Tanrı bizim sahip olduğumuz eski doğamızı, yani bedeni değiştirmek istemiyor. İşin aslına bakılacak olursa beden değiştirilebilecek bir şey değildir. Kutsal yazılar bu konuda çok şeyler söyler. Eski doğamız Tanrı ile savaş içerisindedir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Romalılar 8, 7 ve 8. ayetler. Tanrı'nın eski doğamızı yenilemeye, değiştirmeye, ilerletmeye, geliştirmeye ya da kurtarmaya yönelik hiçbir tasarısı yoktur. Bu eski doğanın bizimle birlikte toprağa gitmesi gerekmektedir. Eğer Rab biz henüz ölmeden önce yeryüzüne gelecek olursa, bu durumda bedenlerimiz bir göz kırpmasıyla değiştirilecektir. Yani eski doğamızdan böylece kurtulmuş olacağız. İnsanın doğal benliği, beden, Tanrı'ya asla boyun eğebilecek bir yapıda değildir. Bedenden doğan bedendir. Bu bir gerçektir. Tanrı'nın bedeni kurtarmaya hiç niyeti yoktur. Bu eski doğanın yerine yeni bir doğa, yeni bir yapı gelmelidir. Bu yeni yapının, yepyeni bir kişiliğin ortaya çıkabilmesi için de yeniden doğuş kaçınılmaz ve vazgeçilmezdir. İnsanın doğası değişecekse kesinlikle yeniden doğmalıdır. Dikkat ederseniz Yahudilerin önderi maskesi arkasına saklanan Nikodemus çok geçmeden bu maskesini de düşürecektir. Yuhanna 3, 7 ve 8. ayetlerde şöyle diyor. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Rüzgar dilediği yerde eser. Onun sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes de böyledir. İsa burada rüzgarın nereden gelip nereye doğru estiğini bilemezsin diyordu. Hava akımları ve rüzgarlar insanın henüz hala kontrol altına alamadığı şeylerden birisidir. Rüzgar nereye isterse oraya eser. Rüzgarı yönlendiremeyiz, gittiği yeri değiştiremeyiz. Meksika Körfezi ve Karibik'teki ve diğer yerlerdeki tayfunları daha henüz ortaya çıkmadan dağıtmayı amaçlayan çalışmalar yapılıyorsa da bütün bu çalışmalardan henüz başarıya ulaşılmış değildir. Rüzgarı denetim altında tutamazsak da estiği zaman kesinlikle hissedebiliriz. Örneğin yolda yürürken bana bak rüzgar esiyor diyorsunuz. Ben de aferin nasıl oldu da bildin diye soruyorum. Siz de gayet kendinizden emin bir şekilde bak şu ağacın yaprakları nasıl da sallanıyor. Ağaç rüzgardan bir o tarafa bir bu tarafa yatıyor. Tüm bunları rüzgar yapıyor diyerek karşılık veriyorsunuz. Doğru, bizler rüzgarı göremezsek de hissedebilir, estiği zaman yaptığı şeyleri görebiliriz. Değerli kardeşim, yeniden doğuşu size nasıl açıklayabileceğimi bilemiyorum. Bu konuda bir sürü kitap yazılmış olmakla birlikte, bu kitapların yazarlarıyla benim aramdaki fark şu, bu adamlar bu konuyu bilmedikleri halde bildiklerini zannediyorlar. Oysa ben bu konuyu bilmediğimi açık bir şekilde itiraf ediyorum. Rüzgar istediği yönde eser. Ruhtan doğan kişi de böyledir. Bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamasak da bu görüntü insanın yeniden doğuşunu resimler. Evet, ben şahsen Tanrı'nın kutsal ruhunun insanın yaşamında nasıl çalıştığını tam olarak açıklayamasam da onun insanın yaşamında ne zaman işlediğini kolaylıkla söyleyebilirim. Rabbimiz de burada aynen bunu söylüyordu. Rab İsa Mesih burada Nikodemus'un takındığı maskelerin ikisini de çıkarmıştı. İsa'nın önünde duran bu adam artık ne bir Ferisi ne de Yahudilerin bir önderiydi. Peki kimdi öyleyse? Bakın bu adam İsa'ya nasıl bir soru yöneltiyor. Nikodemus bu nasıl olur diye sordu. Yuhanna 3 ayet 9. Burada sadece yaşlı bir adam duruyordu, bizim ihtiyar Nikodemus. Nikodemus bu şeylerin nasıl olacağını düşüne dursun, Rabbimiz onunla açıkça konuşmaya devam ediyordu. Sırası gelmişken söyleyeyim, bizler de diğer birçokları gibi zaman zaman birbirimizle olan ilişkilerimizde çeşitli maskeler takıyoruz değil mi? Maskeler kim olduğumuzu gizlerler. Belirli bazı kimselerin yanındayken hiç de doğal olmayan bir tarzda davranır, konuşuruz. Gerçek kimliğimizi örter, en azından belirli bir süre için gizleriz. Ama İsa Mesih'e geldiğimiz zaman takınacağımız hiçbir maske işe yaramayacaktır. Her neysek, her zaman öyle olmamız gerekmektedir. Çünkü o gerçekten bizim kim olduğumuzu, ne düşündüğümüzü ve yaptığımız şeyleri biz henüz söylemeden biliyor. Bu nedenle İsa'ya olduğumuz gibi gelmeliyiz. Nikodemus İsa'ya bir ferisi ve Yahudilerin bir önderi olarak gelmişti. Ama işte sonunda İsa'nın karşısında gerçek kimliğiyle duruyordu. Bizler de gerçek kimliğimizde Rabbin karşısında durduğumuzda İsa bizimle de ilgilenecektir. İsa, sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları bilmiyor musun diye yanıtladı. Rab ise burada Nikodemus'u biraz eleştirerek onu biraz haşlamıştı. Sen İsrail'in önderlerinden biri olmakla geçindiğin halde söylediğim sözlerin gerçek olduğundan bile haberin yok. Sen bu şeyleri nasıl bilmiyorsun diyordu. Sana önemli belirtiyorum, bildiğimizi söylüyor, gördüğümüze tanıklık ediyoruz ama tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Size bu dünyaya ilişkin sorunları anlattığımda inanmazsanız, göklere ilişkin sorunları anlattığımda nasıl inanırsınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmış değildir. Yuhanna 3, 11-13 ayetler arası. İsa Nikodemus'a onunla konuşurken yapmış olduğu tanıklığı kabul etmediğini söylüyordu. Sonra burada İncil'in Yuhanna kesiminde önümüze konulan muhteşem bir gelişmeyi Nikodemus'a göstermeye başlıyordu. Hatırlayacaksınız, dikkatlerinizi Yuhanna müjdesinin ön sözünde Rabbimizin Yuhanna 16 ayet 28'deki "Ben babadan çıkıp dünyaya geldim, şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum" sözlerine çekmiştim. Şimdi ise İsa burada "hiç kimse göğe çıkmamıştır" diyordu. İsa'nın bu sözü İlyas ile Hanok'un yeryüzünden alındıkları zaman gökyüzüne gittiklerine inananlara sanımca iyi bir yanıt olacaktır. Şu ana kadar İsa Mesih kendisinin gökyüzünden gelen Tanrı olduğunu iddia ettiği için İlyas ve Hanok'un gökyüzüne çıktıklarını ben de zannetmiyorum. Diğer bir deyişle İsa Mesih burada gökyüzüyle ilgili olarak sadece kendisinin yetkiyle konuşabileceğini söylüyordu. Çünkü gökyüzünde bulunan ve yeryüzüne oradan gelen tek kişi kendisiydi. Orada olup bitenleri ondan daha iyi bilen olamazdı. İsa Mesih'in arkasından çok sayıda inanlının gökyüzüne gittiği doğrudur ama eski antlaşmada inanlı bir kimse öldüğü zaman cennet ya da İsa'nın dediği gibi İbrahim'in kucağı denilen yere giderdi. İsa Mesih ölüp göğe çıkıncaya ve tutsaklığı tutsak alıncaya kadar cennette olanları gökyüzündeki Tanrı'nın huzuruna almamıştır. O zamandan itibaren Tanrı çocuğu olan bir imanlı için Tanrı'nın yanında bulunmak her zaman bedenden uzakta ve Rabbin yanında bulunmak demek olmuştur. Ama İsa Mesih burada yeryüzündeyken gökyüzüne daha henüz hiç kimse çıkmamıştı. Tıpkı Musa'nın çölde yılanı yükselttiği gibi insan oğlunun da yükselmesi gerekir öyle ki ona iman eden herkesin sonsuz yaşamı olsun diyor Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Tanrı'nın yargısı günahlarından dolayı halkın üzerine geldiği için Musa peygamber tunçtan yaptığı yılanı sırığın üzerine astığı zaman insanların kurtulabilmek için yapacakları tek şey bu sırık üzerindeki tunç yılana bakmaktı. Musa peygamberin yılanı yukarıya kaldırışı gibi insanoğlunun da yani İsa Mesih'in de yukarıya kaldırılması, çarmıha gerilmesi gerekliydi. Tunçtan yapılan yılan İsrail halkının işlediği günahları simgeliyordu. İsa Mesih de bizim günahlarımızı kendi üzerine aldığından çarmıh üzerinde bizim uğrumuza günah olmuştur. Musa çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi insanoğlu da aynı şekilde yukarıya kaldırılmalıydı.